Evet, emin misin?
Bak, sizi denedim mesela. Size söylemeden sesi kapattım. Kimse hiçbir şey söylemedi.
O zaman bir
Hava
mute
değişti
etsene şu
falan.
anda.
Yine mute ediyorum.
Bunur, sen en iyisi konuşacağın zaman sadece mute
Ya arkadaşlar, kalbimi kırıyorsunuz. Bak,
et.
mute ediyorum.
Of, nasıl da
Aa,
gitti ses
mükemmel.
ya.
Ya, çok yalancı insanlarsınız. Ne arkadaşlar.
Yine başlıyor.
Otobüs durdu. Kapı açtı otobüs.
Ben yokum galiba.
Şu channel'lardan bana bir şey yazsanıza ya.
Abi şu an Slay'ı niye kurcalıyoruz?
Bana değil de.
Abi işte ne bekliyoruz şu anda? Herkes geldi mi?
Herkes buradaysa başlayalım bence.
Ne, hadi başlayalım o zaman.
Kayıt alıyor musun?
Aha.
Ben de doküman okuyorsunuz sandım ya.
Ben okudum. Hepsini okumadım uzun uzun.
Çok uzun yazmış değil mi? O zaman şeyin haberini de veririz buradan. Medium'da da bu podcast'in yazısı olacak.
Tamam, yazarız.
Aynen böyle de, tamam mı, yayında da
Zaten şu
tamam
anda
yazarız.
kayıttayız. Ben bunu direkt kullanacağım. Son 5 dakikadır yayındaydık yani. O zaman bugünün anlam ve önemini kim anlatmak ister? Uğur, sen anlatmak ister misin abi?
Ben anlatayım. Ya işte 31 bölüm kaydetmişiz bugüne kadar. Bu 32. bölüm. Artık bir kısa bir ara verelim diyoruz böyle. Sezon finali mi derler işte. Soluklanma arası mı derler. Öyle bir ara verip birazcık kayıt yapmayıp belki Medium'da daha çok yazı yazmayı, daha güzel içerikleri paylaşmayı planlıyoruz. Ondan sonra tabii podcast'te devam edeceğiz yani. Belki 2-3 hafta sonra hani yeni podcastler kaydetmeye başlayacağız ama şimdilik böyle bir kısa dinlenme periyoduna girmek istedik. Herhalde 32. olacak bugün bu kaydettiğimiz bölüm. Bayağı da aslında hem biz çok şey öğrendik, bayağı da insanlar da dinledi anladığım kadarıyla. Bölüm başına kaçtı Mert ortalama?
Şu anda mı?
Yani
22.400
700...
bölü 32, 31.
Yani 720 ortalama, 722-723 kere dinlenmiş sanırım bir bölüm. İşte ileride daha çok umuyoruz ki dinlenecek. Bakalım yani, şimdilik planımız bu, kısa bir ara verip ondan sonra tekrar devam etmek. Ama Medium'u da yazılarla hafiften doldurmayı planlıyoruz.
Yani aslında bu ilk başladığımız zaman herkes şey diyordu, herkesten aldığımız geri bildirim aynıydı. Herkes diyordu ki böyle şeyler başlıyor, daha sonra devamlılığı olmuyor ve bitiyor. Biz de bu devamlılığı sağlamak için kısa bir ara veriyoruz aslında. Hani bir süredir ben yoktum. Uğur'un olmadığı dönemler oldu. Çünkü şey çok zor yani gerçekten. Hani haftada bir akşam belki buluşuyoruz ama öncesinde hazırlık yapmak, işte ondan sonrasında kaydı düzenlemek gibi böyle garip angarya işler de var. Aslında biraz böyle nasıl denir? Kendi zamanımızdan çok fazla harcıyoruz. Bir dinlenmeye de ihtiyacımız var hepimizin.
Tabii abi. Bir de devam meselesine gelince, yani bence 32 bölüm abi kolay değil yani. Az değil yani 32 bölüm. Hani hem konuşacak konu, hem işte yer yer konuk, hem zaman. Öyle bakınca devamsız veya devamı gelmeyen bir şey değil bence God Fiction. Bayağı devamlı 1,5 yıl oldu mu?
Yok, 1,5 yıl olmadı. Sanırım bir yıla doğru gidiyoruz.
2016, 2016'nın sonuydu değil mi?
Evet. 52 haftada 31 bölüm yapmışız. Bayağı iyi bence. Aa, bu arada
Bir de
31 bölüm değil abi, daha fazla.
ya
P2P'ler var.
P2P'ler falan var.
Ha
Tabii.
evet.
Tabii ya, yani belki 40 40'tır.
Yani bayağı iyi. Ortalama her hafta bir şey çıkmış yani.
Evet, hemen hemen. İşte live coding olduğu, Eventler oldu abi.
Meetup'lar oldu aynen. Evet,
İki
meetup'lar
tane
oldu.
meetup, hatta bir tane de sonrasında sunum olmayan sadece meetup yaptık Kadıköy'de. İki
Evet.
günde, iki günde planlayıp çat çat.
Evet
Güzel
evet.
oldu.
Güzel
Şimdi bir
oldu.
tane daha geliyor Ekim'de.
Evet. 3 Ekim'de Salı
3
günü.
Ekim.
Yüksek ihtimalle eğer her şeyi ayarlayabilirsek İTÜ tarafında İTÜ Ayazağa kampüsünde oluyor. Yine aksilik çıkmazsa Veri Park sponsor oluyor bu sefer. Buradan Mustafa da dinliyorsa eğer Mustafa'ya da selam söyleyelim. Ne konu? Aslında konuşmacılar çok belli değil. Hani o sırada belki önerisi olan varsa da bize ulaşabilir. Hangi konuları duymak istiyorlarsa. Bir o var. Bir de Onur'la konuştuk bunu. Aslında Türkiye'de şimdi 23 Eylül'den itibaren 10 gün 15 gün ben de Türkiye'de olacağım. Hazır Türkiye'ye gelmişken acaba böyle bir sadece blockchain'e odaklı bir buluşma, hani bir seminer falan gibi değil ama hani böyle soru cevap şeklinde bir yerde otursak hep beraber, kimler katılmak istiyorsa katılsa, böyle bir yani bu konuyu daha iyi öğrenmek isteyen ya da kafasında soru işareti olanlar gelseler, hep beraber tartışsak, konuşsak, tanışsak nasıl olur diye de bir düşünmedik değil. Bununla ilgili fikri olan varsa da bize ulaşsın.
Zaten
Ben olsam gelirim.
Twitter'dan paylaşırız.
Tabii, tabii
Yeri
netleşti
zaman
yani.
nasıl olacağını oradan takip edebilirsiniz.
Diyelim. Başka ne var?
Yani işte şeyi falan da söylemek istiyorum ben bu sırada. Podcastlerle ilgili belki bir ufak bir format da değiştirebiliriz. Sezondan döndükten sonra daha kısa, daha ufak, daha sık belki yapabiliriz. Şu an hiçbir şey net değil ama orada da bir yani zaten her de sezon değişikliğinde tür şeyler olur yani.
Tabi
Bir takım
tabi.
değişiklikler yapmayı planlıyoruz
Açılış müziğini değiştirelim mi?
biz de. Evet ya, lütfen.
Yeni bir tane deneyelim mi? Kaydedelim mi hep beraber?
Evet abi, bulmak lazım yeni bir şey. Bence değişik. Daha
Ama böyle caz gibi
cozy.
mi? Hani.
Ya daha cozy, cozy bir şey arıyorum. Caz
Ben
olabilir. İşte bilmiyorum.
şey gibi, Code Fiction'la yüz yüze. Neydi o? İçten iç, içten içten.
Hayatın
Zaman
içinden.
zaman Code
Aynen. Öyle bir açılış müziği. Tamam. Çalışalım.
Fiction.
Peki o zaman. Deniz, bugünün konusu ne abi?
Bugünün konusu şey, .NET Core 2.0'ı duyurdular geçen, biliyorsunuz release ettiler Microsoft. Açıkçası .NET Core 1.0'dan yani o 1.0 ve 1.1 serisinden daha çok heyecan uyandırdı benim için. Çünkü yani artık aslında 2-3 sene önce vaat ettikleri şeyi şimdi tamamen hani başarmış oldular büyük oranda. Hani .NET Core ile ilgili en büyük problem kimsenin .NET Core yazmamasıydı. Yani bir sürü herkes .NET Framework ile uzun süredir uygulama geliştirmişti. Yani insanlar port ederken de zorlanıyorlardı bununla ilgili. Çünkü ortaya .NET Standard diye bir şey atmışlardı. Bunun bir takım versiyonları vardı. Versiyon ne kadar büyükse API o kadar büyük oluyordu. Ortak kod yazabiliyordun ama bu sefer daha az platformda var olabiliyordun. Bu tür problemleri çözmüşler. Community'yi daha çok desteklemişler. Bununla ilgili bir istatistik vermek istiyorum. Microsoft hani ilk böyle 2014'lü yıllarda başlamıştı ya bu open source açılımlarına. O zaman işte ayda 500 PR kod review alırlarken şu an 2017'nin sonunda bu sayı 3000'lere kadar çıkmış durumda. Bugün bence konuşacaklarımızı birkaç başlıkta toplayabiliriz. .NET Core var, .NET Standard var, Visual Studio'da bir takım geliştirmeler var. ASP.NET Core 2.0'da bir takım yenilikler var. Entity Framework var ama onu az konuşabiliriz. Entity Framework'ü. Onun haricinde zaten 19-21 Eylül arasında 3 günlük bir tane virtual konferans yapacaklar. Bu konulara ağırlık verecekleri. Community'den kişiler katılacaklar. Ve production ekibinden insanlar katılacaklar. Soru cevap şeklinde şeyler de olacakmış. Yani o tarafta güzel gelişmeler oluyor. Ne diyorsunuz? .NET Standard 2'den başlayalım mı? Beni en çok heyecanlandıran o.
Ben hemen soruyla gireyim mi abi?
Gir abi.
Çok kısa. Evet, .NET Core neyin yerini alıyor abi? Yani
Abi.
Node.js'in mi yerini alıyor? .NET'in kendisinin mi yerini alıyor? neyi değiştiriyor yani?
.NET Core'da abi hedefledikleri temel şey ve .NET Framework güzel bir framework, yani çok dolu dolu bir framework. Bunun birçok platformda da çalışmasını sağlamaları aslına bakarsanız. Windows'ta zaten çalışıyordu. Şimdi Linux ve macOS gibi platformlarda da çalışıyor. Bu sürümle de beraber Linux'un bayağı bir sürü distrosuna destek vermişler. Hani şey olarak temel çözmek istedikleri konu aslında bu ve performans testlerinde falan da .NET Framework'tan falan daha detaylı konuşuruz. Çok daha hızlı. Çok hızlı da bir hale getirmişler.
Ama şey tabii yani aslında bana kalırsa .NET Core Node.js'in veya birçok framework'ün yerini alabilecek şeyde şu anda. Öyle gibi hissediyorum ben. Yani hani bunu her gün Node.js yazan birisi olarak itiraf ediyorum. Baktığın zaman çok daha performanslı. Çünkü Node.js'e baktığın zaman Node.js aslında bir hack gibi bir şeyle başlıyor aslında. Hani bir JavaScript şeyini, framework'ünü kullanarak sunucu tarafında çalıştırmaya hedefliyor. Sonrasında tabii çok gelişiyor. Şu anda aslında epey güvenilir bir sistem. Ama .NET Core'a baktığın zaman alternatifinde aslında adamların yıllardır yaptığı sorunları, yani yaptığı ve çözdüğü sorunları, Windows'ta çözdüğü sorunları başka platformlarda uygulamalarını aslında görüyoruz. Öyle olunca da mesela Node.js'ten çok daha hızlı çalışabiliyor. Çünkü file I/O işlemleri mesela çok daha hızlı Node.js'ten baktığın zaman. Böyle olduğu zaman da haliyle daha iyi bir performans görebiliyorsun. Kısa vadede bence hani hiçbir Node.js yazılımcısı, hiç hayatında Microsoft'a bulaşmamış Node.js yazılımcısı bence bu işe girmez ama hani Microsoft olduğu için kötü bakarlar ama bana kalırsa uzun vadede epey bir domine edecek gibi geliyor.
Bir de uzun vadede normal .NET Framework'ün de yerine geçeceğini düşünüyorum artık zamanla.
Ama yani geçmesi artık lazım abi ya.
Evet, yani .NET Framework dediğin artık herhalde birleşecek bir zaman sonra .NET Core'la tek bir framework olarak devam edecekler diye düşünüyorum. Microsoft herhalde öyle bir yola gider.
O kadar cesur değiller bence. Hatırlamıyor musunuz? Benzer bir şey yaşanmıştı birkaç ay önce.
Evet.
Ha, evet. Tek community'den çok şey gelmemişti galiba.
Tepki geldi ağır canım. Adamlar geri adım attı bayağı yani. Bir anda hani geçmişte bağ koparıyoruz dediler işte. .NET, ASP.NET Core'da artık .NET Framework şeylerini koyamayacak mısınız? Böyle bir tartışmaydı. Sonra bir anda ortalık yangın yerine döndü yani.
Şu an .NET Framework'üne gerek var mı ya? .NET Core ve .NET Standard'la birlikte. Windows geliştiricileri için de dahil.
Şey yapacaksan eğer, Windows application, desktop application yapacaksan .NET Core tek başına yeterli değil.
Geldi diye hatırlıyorum ben ama şu an yanlış mı hatırlıyorum? Şu an 2.0'la birlikte Windows application'a geliştiremiyor muyuz?
Core'da abi şöyle bir şey var. .NET standartta mesela 2.0'da Windows Forms ve VPF hariç hemen hemen artık her şeyi getirdiler yani. .NET Framework, .NET Core'u ortaklaştırdılar ama .NET Core'un hani platform bağımsız olma gibi bir iddiası olduğu için bu tür Windows spesifik şeyleri içermiyor yani kendisi.
Evet, büyük ihtimalle içermeyecek herhalde.
Çevirmez herhalde.
Hedefleri var mı bilmiyorum da.
Yani standart 2'de ne geldi bilmiyorum ama şeyde yok yani. .NET standart 1 içerisinde WPF falan gibi şeyler yok. Onu biliyorum. Windows Forms, WPF, WCF gibi şeyler .NET Framework 4.5'te var bildiğim kadarıyla. Yani standart 1'de sadece reflection, bu paralel tasklar, paralel olayları var. Tasklar vesaireler. İşte collection'lar var, link var. Ama ondan sonra tabii birçok şey ekleniyor ama hani böyle .NET Framework 4.5'in ya da 4.6.2'nin tamamen replacement'ı gibi değil.
Ben gene bir soruyla gideyim mi? Ben hani soru soran insan olayım bu program. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Hiç Microsoft teknolojisiyle bir şey yapmadığım için. Şimdi bunca yıldır Microsoft ürünlerine ürün çıkarttılar ve şimdi işte daha Linux dünyasına ve işte macOS dünyasına geçiyorlar. Hadi tamam, geliştirme ortamı açısından okey yani, veya Docker'la da geliştiriyorsun. Ama abi sunucuya hani koyduğun zaman istediğin gibi çalışacağı bilebileceğim bir olgunluğa geldi mi şu anda veya gelebilecek mi? Ben yeni bir uygulama tasarlarken backend uygulaması işte bakıyorum mesela yeni bir şey yapacağım. Abi Python'la mı yapalım, PHP ile mi yapalım, Java ile mi yapalım, işte Node'la mı yapalım, .NET Core'la mı yapalım sorusunu sorabileceğim mi mesela şu anda sormalı mıyım?
Bence artık sorabilirsin abi. Yani biz şu anda onu
Şu
yapıyoruz.
an net soralım.
Yani abi
O
şöyle
noktaya
bir
geldi yani.
bence geldi. Ben geldiğini düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi development tarafında dediğin gibi zaten hani büyük bir gelişme var. Özellikle Docker tarafında. O en büyük problemleriydi bence. Yani .NET
Evet.
yazılımcıların. Yani çünkü kodunu illa çalıştırabilmek için yani bir yazılım development ortamına ihtiyacın var. Bilgisayarında şeyleri host etmen gerekiyor servislerini. Development veya debug yapabilmek için. O problem bence çözüldü .NET Core ile birlikte. Ama onun ötesinde Windows sunucu olarak çok sıkıntılı. Yani iyi bir sunucu değil kesinlikle. Linux orada tartışmasız birinci. Hani
Dünya lideri zaten aynı.
yani evet o kesinlikle öyle ve işin güzel tarafı yani onun birinci olmasının sebebi aslında civarında çok fazla tooling çıkartabiliyorsun. İşte otomatik provision etmek çok kolay. Windows'ta da yapabiliyorsun bunu ama bir sürü hackler yapıyorsun. İşte ona göre imajlar ayarlıyorsun. Yani kullandığın bir komponentin versiyonunu arttırmak için Linux'te basit bir update çalıştırırken upget kullanarak Windows'ta yeni imaj bazen build etmen gerekiyor. Yani bizim yaşadığımız problemlerden biri oydu Vonga'da. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntıları vardı. Hani bence en büyük problemi olan o Windows Server'ı gitti. Hani o ortadan kalktı. Çünkü .NET Deniz'in de dediği gibi çok iyi bir platform bence. Yani C Sharp çok güzel bir dil zaten. Yani tamamen object oriented bir dil. Eğer object oriented programming seviyorsan. İşin güzel tarafı zaman içerisinde de functional paradigmalara da yer vermeye başladı.
Aynen öyle abi, doğru diyorsun.
Yani link vesaire gibi şeylerle. Hani öyle o baktığın zaman olaya gerçekten çok güzel bir platform. Bence en büyük şeyi, handikapı Aşil topu mu? Yok biraz abartılı olur o değil mi? Ya en büyük handikapı
Windows.
Windows'tu yani. Windows'tan kurtulması bence. Bu artık sorabilirsin yani bir projeye başlarken .NET Core'la mı yapsam acaba diyebilirsin.
Anladım.
Ya tabii ama yol boyunca
Aynen.
sıkıntıların olur. Olmaz
Ya
değil.
illaki olacak yani sonuçta eğer sıfırdan da öğreniyorsam hele tabii ki olacak.
Ya ama adamlar yine de şeyi yapmışlar. Hani bilmiyorum .NET Core kullanıp da herhalde Windows'ta sunmayı düşünmezdim ben de ürünü ama Azure'a da bayağı desteğini getirmişler Azure tarafında, Windows Server tarafında insanları çekmek için. Şey yapıyorsun, lokalinde işte func yazdığın bir REST API function'da test ediyorsun. VS'de çok Visual Studio'da tabii bu özellik. Azure'a deploy edebiliyorsun. Aynı zamanda Azure'da da aynı fonksiyonu, Django'daki fonksiyonunu Visual Studio sayesinde debug edebiliyorsun. Böyle bir özellik getirmişler. Yani böyle .NET Core'u çok iyi bir yere getirmeye çalışıyorlar. İnsanları oraya çekmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda VS'de de bir köprü kurup Microsoft ürünlerine insanları aslında ısındırmaya çalışıyorlar gibi stratejileri var sanki.
Abi orada çok doğru söylüyorsun. Bir yandan hani bu 2.0'ı duyurdular ama Azure tarafına da çok büyük yatırım yapmışlar. Özellikle Visual Studio'nun tooling kısmı dediğin gibi çok gelişmiş ve Azure'la falan iletişimi kolaylaşmış. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. .NET 2.0, .NET Standard 2.0'ın bence çıkması .NET Core 2.0'ın çıkmasından çok daha önemli. Çünkü adamların aslında stratejisi kimse yani 10 yıllık .NET uygulamaları var oğlum hayatımızda. Kaç yıldır insanlar geliştiriyor ve kimse öyle Core'a falan geçme gibi bir niyeti yoktu. Bir de bile yani çok az kişi yavaş yavaş port ediyordu. Bu 2.0'la beraber API'yi o kadar genişletmişler ki artık şöyle bir örnek gösterdiler. Demoda izledim. Adam bir tane ASP.NET Core 2.0 uygulaması açıyor. NuGet'ten gidiyor bir library indiriyor. Library 2011 yılında en son güncellenmiş. Yani .NET Framework'te yazılmış ve o library çalışıyor o uygulamada. Bir compile etmeye gerek kalmamış artık yani .NET standarta geçiş yaparken de. Direkt arka tarafta bir mekanizma onun hangi API desteklediğini anlıyor diyelim ve ha bu core'da çalışır diyor. Gerekli işlemleri yapıyor ve o uygulama core'da çalışıyor eski library'ler.
Bu Nuget'te ben şöyle bir problem var sanıyordum. O zaman yok galiba. eski library'leri gösteriyor diye düşünüyordum. Visual Studio'da şimdi 2017'de açıyorum şeyi, işte bir .NET Core uygulaması. Nuget'ten bir şey, bir paket indireceğim. Yazıyorum. Eski versiyonunu da gösteriyor. Şimdi o zaman normal bir şey. Kendisi arka planda .NET Core'a derliyor diye düşünüyorum. Doğru mudur?
Derliyor mu emin değilim. Ama .NET standart, yani arka tarafta şeye karar veriyor compiler. Bu uygulama, yani bu DLL .NET standart 2.0 şeylerine uyuyor mu, standartlarına? Uyuyor. O zaman bu çalışır diyor ve senin otomatik olarak hani tekrar library'ini port etmene gerek kalmadan çalıştırmana imkan sağlamışlar.
Ah,
ama bu
2.0
için geçerli sadece. Onu söyleyeyim.
Sonra açıldı.
Anladım.
Güzelmiş.
Şey, performans konuşması konusunda çok büyük geliştirmeler var. Mert de hani söyledi, Node.js'in belki yerini alırdı. Yani ben de şimdi bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. İşte Node.js'e geliştirme yapmadım ama bir tane firmadan örnek verdiler, Raygun.io diye. Bu adamlar şey, bir profiling, monitoring firması. İşte insanlar application'larını, ne oldu makineleri, bunların agent'larını yüklüyorlar. Oradan işte çeşitli bilgiler alabiliyorsun. İşte error'lar, kaç kişi girmiş, ne olmuş, ne bitmiş falan diye. Bu adamlar ilk Node.js'le geliştirmişler uygulamalarını ve geçen aylarda .NET Core'a geçirdiklerinde %2000 performans artışı sağlamışlar. Şey olarak. Çünkü çok IO işi yapılıyor. Yani .NET Core, .NET şeyden, Node.js'ten daha hızlı değil de spesifik bir konuda Mert'in dediği gibi o işlemlerinde çok hızlı.
Bir de şey var tabii, yani performans açısından artık hani .NET uygulamalarına göre .NET Core daha hızlı. Çünkü bunu artık Linux'ta host edebiliyorsun. Yine.
Evet.
Çünkü Microsoft'un aslında TCP implementasyonu çok kötü Windows'ta. Yani şeyi falan yaşamışsınızdır. Diyelim ki şey indiriyorsun. Bir dosya indiriyorsun ama aynı zamanda YouTube'da bir şey izliyorsun. İkisinin yani bandwidth'leri aslında yetebilecek kadar bandwidth'in varken yine de birbirlerini yavaşlatabiliyorlar. Bu da şey algoritması, congestion deniyor sanırım ona. Yani tüketimi yönetmek için kullandığı algoritma çok kötü mesela. Bu tabii sunucu da birazcık daha düzeltilmiş olsa da yine sıkıntıları oluyor. Hani çok fazla trafik alan sitelerde problemler görünüyor aslında bakarsan.
Tabii abi, Quake oynarken bütün her şeyi kapatıyorduk, hatırlamıyor musunuz ya?
Evet.
Outlook'a kadar kapatıyorduk.
Windows'ta torrent kullananlar bilir.
Evet abi. Çok kötü yani TCP implementasyonu. O yüzden bence
evet,
büyük bir şey. Yani bu açıdan da büyük bir şey.
Peki I/O işlemleri dediniz ya. Yani I/O işlemlerini Linux üstünde de aynı performansla yapabiliyor mu, o intermediate language'le veya virtual machine'le nasıl oluyor da oluyor?
Aslında senin C# yazdığın şey bir ara dile dönüştürülüyor. O ara dille okuyabilen, çalıştırabilen şeyler var. Dediğin gibi virtual machine'ler var. Aslında Java'nın sisteminden çok farklı değil ama farkı yapılan yatırım ve tabii artık güncel teknolojilerle sıfırdan yazmış olmaları baktığın zaman. Yani evet, şeyden bağımsız, artık platformdan bağımsız bir şekilde performans artışı görünebiliyor.
Yani yapılan testlerde şey gösteriyor abi, yani .NET Core'un Windows'ta çalışmasıyla Linux'ta çalışması da farklı yani. Linux'ta daha hızlı çalışıyor.
Ha, böyle bir istatistik var yani.
Var var.
Şaşırtma.
Adamlar onu yaptı. Hani .NET Core 2.0 zaten .NET Framework'ün son versiyonundan çok daha hızlı çalışıyor. Çoğu yerde birkaç başlıkta toplamışlar. İşte collection'lar, compression, serialization, networking gibi konularda falan böyle 2 ila 600 kat arası fark attığı yerler var benchmark'larda eski .NET Framework'e. Aslında bu da bir sebep olabilir uygulamaları port etmek için.
Yani bu arada şeyi merak ediyorum. Server Core hiç kullandınız mı? Hiç duydunuz mu?
Kimse kullanmadı galiba.
Kimse kullanmadı.
Yani şey biliyorum. Sanırım Server Core bir şeyin, aslında çok bilgim yok da o yüzden soruyorum. Geçenlerde bir yerde denk geldim. Anladığım kadarıyla bu sanallaştırma için kullanılan şeylerden bir tanesi. Yani aslında Windows ama Windows'un şeyleri değil, yani böyle ön yüz vesaire gibi özellikleri gelmemiş. Linux'un kurulumları oluyor ya. Ön yüzü kullanmıyorsun, ha. Sadece terminal kullanarak iletişim kuruyorsun.
Ha.
Headless gibi yani.
Evet.
Hiç bilmiyorum. Ha.
Neyse tabii. O zaman geçer. O zaman bilmediğimiz konuda atıp tutmayalım. Az bilgiyi çok özgüvenle sallamayalım.
O zaman gene soru sorayım mı?
Sor abi.
Sor abi.
Paket olayı nasıl abi? NuGet diyorsunuz. Okey, eyvallah. Yani eski paketlerin çalıştığını da varsayıyoruz ama varsayalım ki yeni bir uygulama geliştiriyorum ben ve işte .NET Core Framework'ünde işte HTTP implementasyonu var mı? Server implementasyonu var mı? İşte request response hadiseleri nasıl çalışıyor? Basit bir web uygulaması için konuşuyorum yani. Bütün bunları NuGet'le mi çözmek gerekiyor? Built-in neler var? Data access nasıl? Veri tabanlarına erişim nasıl?
Ben de hemen araya girerek şunu sormak istiyorum. NuGet ayı gibi yavaştı abi. Bunu da çözmüşler mi? Deneyen biri varsa onu da söylesin lütfen.
Ben şunu ben denedim. Gireyim. Ha, özür dilerim Barış. Sen de.
Yok, buyur. Tamam, ben de diyeyim o zaman. Yani zaten .NET Framework bayağı kapsamlı bir framework olduğu için içinde direkt web framework'ü de var. İşte MVC, ASP.NET MVC diye. Orada bütün o weble ilgili aradığın her şey aslında mevcut. HTTP implementasyonu vesaire. Şey için, data katman için yine Entity Framework ile birlikte geliyor. Tabi bunların hepsini aslında NuGet'ten indiriyorsun ASP.NET Core'da. Direkt .NET Framework'ün bir parçası değil sanırım. .NET Core'un bir parçası değil sanırım. Ayrıca geliyorlar. Yani bir NuGet paketi halinde geliyorlar. Genel olarak aslında bütün işlerini Microsoft'un kendi built-in çözümleriyle şey yapabiliyorsun, çözebiliyorsun. Onun haricinde tabii bütün her şey için kütüphaneler var ama direkt web implementasyonu mesela ASP.NET haricinde ben görmedim mesela var mı? Şu anda haber yok.
Vardı galiba değil mi? Bir takım denemeler nasıl yapmışlar. Nancy falan vardı benim hatırladığım kadarıyla. ASP.NET kullanmayan.
Evet. Tamam, bilmiyorum ama.
.NET Core'da da var Nancy sanırım.
.NET Core'da da var. Yani paketle ilgili abi ben şunu söyleyebilirim Uğur. Eskiden hani bir MVC, yani bir .NET Core API uygulaması geliştireceksen gene 7-8 tane paket indiriyordu işte sistem, HTTP, web, osu busu. Şimdi onları bundle'lamışlar işte asp.net.core.all diye. Bu bundle'la beraber deploy'un falan daha kolaylaşmış yani. .NET Core uygulaması geliştireceksen tek bir paket indirip şey yapabiliyorsun. Bir de tam anlamadım orada Gatch Global Assembly Cache diye bir şey vardı eskiden .NET Framework'ten. Yani .NET Framework'ün makineye kurdun mu bu core library'leri zaten yüklü olduğundan NuGet'e ihtiyacın olmuyordu. Bunun bir benzerini core'da da yapmışlar artık. Belli paketleri aslında core'la beraber getiriyormuş.
.NET Core'da şey var, Runtime Package Store var. Gatch yerine. Aslında şey, Gatch'e, yani sen aslında farklı versiyonları şey yapabiliyorsun ya, runtime'ları aynı anda çalıştırabiliyorsun ya. Yani mesela şöyle bir şey yapamıyordun. Ben .NET 2 yükleyeyim, .NET 4.6 yükleyeyim ama benim uygulamam .NET 2'de çalışsın diyemiyordun eskiden. .NET'in evet, en son versiyonunda çalışması gerekiyordu. Şimdi artık .NET Core 2 ile birlikte, daha doğrusu .NET Core'un kendisiyle birlikte, ilk introduce olduğunda da gelmişti bu. İstediğin versiyonu seçebiliyorsun uygulaman için. Yani bir makineye birden fazla .NET Core şeyi kurabiliyorsun, runtime'ı kurabiliyorsun mesela. En büyük şeylerden biri oydu. Sanırım Runtime Package Store'da buna benzer bir şekilde çalışıyor ve Gatch'ın aslında yerine geliyor.
Ya bir nevi virtual environment durumu var yani.
Evet, evet. Yani Node.js'te de var böyle bir şey. Benzeri aslında. Aslında her şeyin en güzel yanını almışlar gibi geliyor bana. Yani o çok çok iyi olmuş yani.
Abi orada bence kritik nokta şu, zaten adamlar şeyde de açıklamışlar, bu 2.0'da yaptığımız geliştirmelerin yarısından fazlasını community yapmış.
Evet. Çok güzel bir şey bu yani.
Bunlar Microsoft dünyasına şık olmadığı şeyler.
Tabii o contribution yapanlar para kazanıyor mu bilmiyorum. Yoksa Microsoft paraları sayıyor sonra, işte bunlar community'den geldi, oh ne güzel diye. İçmeye mi gidiyorlar, ne yapıyorlar?
Sesim geliyor mu?
Geliyor. Hoş geldin.
Ha, okey. Merhaba, merhaba. Ben uyandım. Geldim.
Günaydın. Bu arada bilmeyenler günaydın için saat 7.
Ne 7'si ya? Saat 4.30 abi. Allah Allah. Bir kere bayram yani. Bir dakika, benim bu konuda söyleyeceklerim var. .NET Core 2.0 ile beraber API'ın 32.000 civarına çıktığını sanırım herhalde konuşmuşsunuzdur şimdiye kadar. 32.000 civarı API da NuGet paketlerinin %70'ine denk geliyormuş. Yani direkt NuGet paketlerinin %70'ini .NET Core 2.0'da kullanabiliyor musun emin değilim ama uyumlu hale getirebiliyorsun aldığım kadarıyla. Yani en azından paket yönetimi için çok daha fazlasını kullanabilir hale geliyorsun. Data katmanı için de .NET Core EF 2.0 var. Anti Framework 2.0 var. Ama hala eksik. Mesela Group By desteği yok. İşte inner join yok. O tarz temel eksikleri var. Ama Dapper sanırım .NET Standard 1.3 desteklediği için Dapper'da kullanabiliyoruz. Yani herhangi bir micro ORM kullanmanın önünde herhangi bir şey yok.
Abi nasıl koymazlar ya group by'ı, join'i bilmem neyi ya.
Abi, önceliklendirme abi.
Evet abi, önceliklendirme.
Inner join yok mu ya, emin misin?
Inner join olabilir. 2.0'la gelmiş olabilir. İlk başta yoktu ama. Şu anda group by'ı işte 2.0'a kesin 2.1'e yetiştireceklerini söylüyorlar. Yani yavaş yavaş geçiyorlar. Sanırım 3'le falan iyice kullanılabilir hale gelir.
Bir de Entity Framework 2.0'ın demosunda bu son işte release şeyiyle videosunda şey vardı. String interpolation örneği yapıyorlar. Demosunu yapıyorlar. Orada ben biraz irrit oldum ya abi. Sanki çok önemli bir, yıllardır koymamışsın. Yeni getirmişsin. Çok önemli bir şey gibi demosunu yapıyorsun. Biraz utandım orada.
Bunun ne olduğunu açıklasan birazcık daha.
String interpolation, normalde stringlerde string format dediğimizde string concatenation yaparken şey kullanıyorsun ya, curly brackets koyuyorsun, 0-1 içine yazıyorsun. Şeyde de Entity Framework'te şöyle yapmışlar, işte şeyini, query'ni yazdıktan sonra yine 0-1 diye yazıyor, yazmıyorsun da şey yapıyorsun, en başına bir dolar koyuyorsun sorgunun, daha sonra curly brackets'ler arasında değişken ismini direkt yazabiliyorsun. Hı. Ondan sorgudan sonra da virgül koyup değişkenini yazdığın zaman bunları SQL injection'a karşı korumalı olarak bir query haline getiriyor, parametreli falan.
Evet abi, bence güzel olmuş lan. Yani sonuçta. Yok,
güzel de abi ha, yani.
Yani bu çok...
ne kaç ya?
Yani, evet. Evet abi, yani yapmayın. Demosunu falan yaptı bunu, çok önemli bir şeymiş gibi.
Ya abi, Entity Framework ama hepimiz mesafeliyiz burada.
Ama şey yapmış adamlar.
Barış.
Normalden farklı olarak normal string formatla yazdığın şeyi yapar hale çeviriyor arka planda. Kendisi ekliyor et parametre bilmem ne şeylerini.
Oo.
Yok. Okey de abi yani hala.
Abi güzel lan.
Çok güzeldi. Ya.
O taraftaki en büyük gelişme şey yapmışlardı. Connection pooling vardı ya eskiden ADO.NET'te. Onu context pooling yapmışlar. İşte böyle kontekstlerin yaratılmasının maliyetini düşürmüşler. Hızlanmış o taraflar. Bir de işte context pooling yapabiliyorsun, onları bir pool oluşturuyor falan. Ama yani çok da bir gelişme yok Entity Framework. Bir de Orem'de yıl 2017, daha ne gelişme olacak ya?
Abi ya, bir de bence .NET Framework'ün bununla uğraşmaması lazım. Yani buna zaman para harcayacağına bence başka şeylerle uğraşması lazım yani.
Abi NoSQL desteği falan var mı? Veya üçüncü parti bir kütüphaneyle böyle şeyler gelebiliyor
tabii
mu?
Tabii. Yani sen yazabiliyorsun driverlarını vesaireni. Kendin istediğin gibi bağlanıyorsun. Bu built-in gelen bir şey var aslında. Katmanı var. .NET Framework'ün. Yıllardır inatla bunu sürekli yapıyorlar ama her seferinde open source daha güzel alternatifleri olduğu için kimse kullanmıyor. Yani sadece sanki eğitimlerde hiçbir şey kurdurmadan çözüm üretebilmek için yapıyorlarmış gibi hissediyorum ben. Hani böyle Microsoft'un yıllardır bir savunduğu, daha doğrusu hani böyle başı çektiği bir sürükle bırak yaklaşım var ya, o zamanlardan kalan bir şey gibi geliyor bana.
Abi sürükle bıraklık bir şey de kalmadı ki. Eskiden şey yapıyordu işte. Sen database'i veriyordun, ondan modelleri falan üretiyordu. Artık onu da yapamıyor. Onu da roadmap almışlar bu arada. Daha yapmıyorlar i̇şte da, ne yapacaklar.
Gerek var? Ne gerek var
ne
abi?
Ne gerek var abi, cidden ne gerek var?
Mükemmel şeyler var, ürünler var dışarıda yani. Yine kimse kullanmayacak.
Yani ben, bence de.
Öğrenciler kullanır üniversitede. Tabii canım, onu okul bitirme projesinde yaparsın yani. Ki birçoğu seçmez bile yani hani bunu.
Ya aslında işte temel motivasyonları bu 2.0'la beraber şey abi, sen eski .NET uygulamalarını artık yavaş yavaş Core'a doğru taşı. Bak biz sana imkan sağladık. Şeklinde bir yaklaşım yapmışlar bu release'de yani.
Bir de ben bir şey daha soracağım. VS for Mac diye bir şeyden bahsettiler ya. Zaten Mac için Visual Studio yapmamışlar mıydı ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şey mi oldu? Beta mıydı o sürüm ya da RC falan mıydı?
İlk çıktığında işte preview olarak çıktı. Sonra RC oldu falan. Onu tam sürüme aldılar. Yani o da çok ahamşam bir uygulama değil bu arada. Yani Windows'taki Visual Studio ile çok inanılmaz alakası
şey yok.
Yok
ya.
Hı. Hangisi?
Abi ama ben şey VS Code mu?
VS Code değil. VS for Mac.
Yok.
Ha.
Direkt Visual Studio.
Evet abi ben kullanamıyorum onu ya. Yani ben de VS Code'da yazıyorum.
VS Code güzel.
Ben de bir denedim. Ama VS Code'da da şeyle uğraşman gerekiyor bu sefer. SLN'yi bilmem neyi falan. CSS kendisi yani. Normal editör çünkü.
Evet.
O işlere de girdi.
Terminal'e geçip oradan VS Code
ya VS for Mac bu arada Xamarin Forms'un galiba bu pardon.
Son programda bir internet bağlantısı problemi yaşıyoruz. Barış şu anda şeyde daha şey tartışıyor. Ado.net'i tartışıyor. Şimdi bence Docker diye girecek.
Gelmiyorum ya.
Geliyor da yavaş geliyor.
Buyur Barış.
Ben konuşmuyorum o zaman.
Yok
lütfen hepimiz susarız.
Yok lan şu an geliyor.
Şimdi o Barış.
Ne dediğimi unuttum çünkü.
5 dakika sessizlik. Yetişsin diye.
Mute ediyorum senin için hadi.
Evet. Tamam. Ne diyorduk? Visual Studio for Mac ve Visual Studio Code'u konuştuktan sonra. Ben oradaydım yani. Visual Studio Code'da şeylerin ve CS projeleri sıkıntı çekmiştim. Tekrar dile getireyim. O kadar teşekkür ederim.
Sanırım mikrodalga fırın kullanıyorsun modem olarak.
Gülerken bile.
İşte bağcı vardı eşliğince.
Ama bağcılar şey değil mi?
İşte böyle avantajları var maalesef.
Türkiye'nin Paris'i değil mi bağcılar?
Öyle de çok şık kabul etmek istemiyor.
Şanzalize.
Kartal mıydı o yoksa?
Kartalite.
Kartalite. Evet. Kartal Belediyesi'nde.
Şey var ya. Londoner, Berliner falan. Kartalır. Niyomuz.
Kartalır.
Kartalır.
Abi o fena bir proje değildi de ölü doğdu yani. Dediler ki Kartalı İstanbul'un yeni merkezi yapacağız. Taksim'i geçeceğiz falan dediler de olmadı tabii yani.
Yani belli temel sorunları var diyelim. Geçelim bence.
Linux'ta çalışmıyormuş abi en büyük problem o.
Olabilir. Docker'a da desteği yokmuş.
Port edememişler yani.
Kartal 2.0'la inşallah.
Bu arada şeylerden, editörlerden bahsettik ya. Ben şeyi çok beğendim. Yeni Visual Studio'nun CS projunu. X proje gene atmışlar. CS proje olmuş ya.
Evet abi.
Galiba Jason'dan da XML'e geçtiler tekrar
geçtiler,
değil mi?
Geçtiler.
Ona birbirde geçtiler sanırım.
Evet.
Evet öyle bir şey yaptılar.
Yani bence güzel olmuş ya. Şeyde yani çok şey yapmıyor. Ya. Dosyaları tutmuyor abi. En büyük problemlerden bir tanesi merge çıktığı zaman. Yani şöyle düşünün. Bir tane dosya var. Uğur. CS Proj diye o dosyada şeyler duruyor. File'ların listesi duruyor böyle. Attribute'larıyla birlikte. Yani bunları file sistemden okumuyor. Sen şimdi bir şey ekledin. Commit ettin. Ben de bir şey ekledim. Commit ettim. Konflikt çıktı. O dosyayı da merge etmemiz gerekiyor ama o dosya öyle human readable bir dosya değil yani.
Oo, fenaymış.
Yani hani tamam. Yani o kadar da kötü de değil ama yani yine de sıkıntılı. Abi,
otomatiğe bağlıyordun. B'yi de seç, C'yi de seç. B'yi de seç, C'yi de seç.
Evet.
Bitmiyor yani her commit'te.
Çok kötü
abi
yani.
Abi çıkıyor ya. Bizde hala çıkıyor yani işte. O yüzden .NET Core'a...
Ufak ufak. Kıçım kıçım.
Abi Visual Studio'da iyice şey olmuş. Resharper'ı hani bir ortadan evet, kaldırmayı mı hedeflemişler artık? Ne yapmışlar?
Her şeyi almışlar ya. Ben beğendim ama bu arada güzel almışlar ve güzel yapmışlar.
ReSharper da Visual Studio'nun ekmeğini elinden almak istiyor. Onlar da iyi de yapmış.
Aa evet evet Barış çok doğru nokta değindi.
Evet ilk kanı
ve şey evet ben onu evet. kullanıyorum Windows'ta bu arada. Şey Windows diyorum Rider. Mac'te. Rider kullanıyorum.
O güzel bayağı.
Visual Studio Code kullanıyorum. Şey Angular projemiz için mesela. Bayağı güzel yani lightweight.
İşte ama şey abi Visual Studio Code ben de birçok şeyde onu kullanıyorum. .NET yazarken de bazen onu kullanıyorum ama Rider bayağı iyi. Yani şeyin eksikliğini kapatıyor bence. Hele bir de şeye alıştıysan PHP Storm falan gibi idelere alıştıysan çok daha tatlı.
Rider JetBrains'in mi?
Evet JetBrains'in.
Ben JetBrains'in yaptığı her işe imzamı atarım abi. Çok güzel çünkü. Tepsi yani.
Evet abi.
Muazzam.
Rider şey mi? Text editör mü?
Yok, yok lan iyi de bildiğin.
Bayağı.
Evet evet.
Ne kimin nedesi? Neyin nedesi?
.NET.
Hangi platform nedesi? Valla
mı? Çıkardı .NET.
Şey de var. Tamam. Unity de destekliyor bu arada.
Vay arkadaş.
Bayağı güzel yani.
Tek problemi pahalı olması yani.
Ama işte CodeFiction'ın şeyi var biliyorsunuz.
Open source lisansı falan filan.
Open source lisansımız var. Hani belki birileri isterse belki veririz hani. Kod yazarlarsa bize. Ne çirkin adamım ya. Ne diyorum. Kimse de durdurmuyor beni.
Hayır nereye gideceğini anlamadım muhabbeti.
Ben de anlamadım ya. Ben de kayboldum. Hani biriniz de çekip kurtarmadınız beni.
Sezon finali dedik çirkinleştik ya.
Kod yazın bize.
Abi şeye ne diyorsunuz? Proje template'leri getirmişler yeni ve Angular application, React application koymuşlar Visual Studio'da.
Evet. Sürümüne.
Abi ya.
Kabullenmişler yani. Belli kabullenmişler.
Abi kabullenmeyip abi Angular her ay proje yapısını değiştiriyor yani.
Evet bir de o var.
Hangi nasıl olacak yani? Ha, CLI'ye entegre ederler belki o zaman olur yani de.
Yani doğru CLI ya. Da değişiyor sürekli.
2012 ile de Backbone mu ne getirmişlerdi template olarak?
Evet değil mi? Kimsenin kullanmadığı.
Evet bu da kimsenin kullanmadığı feature olarak devam edecek gibi geldim ona Uğur dedikten sonra çünkü.
Belki şey olmuştur ya. Angular TypeScript'i seçti ya bunlar da onlara JS edip test yapıp Angular'ı template olarak koymuşlar.
JS değil abi para verdiler. Kaynak sağladılar şeye Angular'a. Yani öyle bedavaya olmuyor o işler.
Gerçi.
Ya şey abi ben şu Microsoft'un o romantizmi var ya hani şey yapıyor adamlar. Çok inanıyorlar. Hani böyle öyle bir mükemmel bir proje template'i hazırlayacağım ben ve herkes bunu kullanacak diye inanıyorlar ya ona. O beni çok çıldırtıyor. Yani hiçbir zaman gerçek production'a giden ürününde öyle bir onların o çıkarttığı o template'i kullanmıyorsun, kullanamıyorsun zaten. Yani bir sürü garip problemlerim var çünkü gerçek hayatta.
Bir de onlara vakit ayırıyorlar yani. O da enteresan.
Evet.
Vakit ayırmak da zorundasın ama.
Ya en azından best practice verebilirsin. Hani o açıdan fena değil ama yani yine de ben hiçbir projenin o şekilde başlayıp öyle devam ettiğini görmedim. Hani küçük projeler değilse.
Bence template'ları da Nuget'ten indirsen böyle.
Yapabiliyorsun galiba.
Var mı? İnsanlar yani paylaşsa maalesef.
Visual Studio'dan indiriyorsun. Öyle bir template şeyi var.
Abi sırf ona da yatırım yapmamışlar. MVC'ye falan hala yatırım yapılıyor bu arada. Haberiniz yok. Yani server side'da HTML generate etme işini hala kapatmamış onlar. Bir de üstüne şey getirmişler. Razer Pages diye bir yeni teknoloji getirmişler. Tamam MVC çok ağır bir yapı kalıyordu. İşte size Razer Pages diye bir şey getirdik onu kullanın diye. Code Behind var abi. ASP.NET ve Forms'a geri dönüş.
Hani, yok artık.
Geri dönüş demiyor. Tabii ki çok daha iyi ASP.NET ve Forms'a karşılaştırmaz ama mantık aynı yani Razer Pages'te. CSHTML var. Altına da CS dosyası var işte Code Behind'ı. İşte on form post, işte page load gibi şeyler koymuşlar falan. Hani hızlı şeyler yapabiliyorsun da bana çok ilginç geldi yatırım yapmaları o tarafa.
Abi bence o kadar garip değil. Çünkü güvenlik açısından belli sorunların olabiliyor. Yani regülasyona tabi bir firmaysan eğer ve bu problemleri sunucu tarafında çözmek bazen sana daha kolaylık gibi gelebiliyor. Yani daha kolay çözebiliyorsun o problemleri. Hani o açıdan o kadar kötü değil bence ama şey ilginçmiş yani. Codebehind.
Öyle bir şey yapmışlar. O tarafta bir de şey var işte, performansı %20 arttırmışlar ASP Core 1.0'a göre. Ve şu an top 15 web framework arasında dünyadaki ilk 15'te işte bir yeri var ASP.NET'in.
15. yani.
15'te. Ama bir dakika. Üzerine Node.js falan yok, onu belirtmek istiyorum.
İlk 17 içerisinde.
Node.js web framework'i değil ki.
Yani şey işte, ASP.NET'ten kastım, aklınıza MVC gelmesin de işte API otur tarafları hızlandırmışlar bayağı.
MAPI diyorsun.
Node, ama bak şimdi şey, Node.js .NET ile karşılaştırılacak bir şey. .NET, ASP.NET dediğin zaman ya da MVC dediğin zaman o başka bir şeyle karşılaştırabilirsin onu.
Node.js Express falan mı?
Express sana webde bir framework gibi bir şey sunuyor ama o da çok şey aslında, hani böyle hazır değil yani, öyle sana controller sunmuyor. Senin yazman lazım onları. Onun daha yapan frameworkler var şeyde. Sales var mesela, benim çok beğendiğim. Diyeyim.
Bir gün o konu hakkında da konuşalım ya. Ama
Sezon dönüşü.
Şeyi sevdim ben bir de. Two Factor Authenticator için şey getirmişler. Bu Authenticator'lar var ya mobil uygulamalarda. Hı hı. Oraya bir takım base library ekler yapmışlar. İşte Authenticator desteği getirmişler. Hani...
Evet.
Yanda balığa gidelim demek istedim şu anda. Üzgünüm ama yani abi nasıl olabilir ya? Yüzyıldır var olan şeyler yani.
Evet abi yani gerçekten. Yok ve iyi şeyler de yapmışlar da yani ya böyle saçma sapan şeyleri de anlatarak
framework'ü daha
ciddiyetini kaçırıyorlar.
Ya şeyi anlamıyorum gerçekten, hani bunu framework'ün içine eklemek nasıl bir hani satış noktası olabilir veya pazarlama noktası olabilir? Çünkü bunun için zaten 100 tane third party kütüphane var yani.
Yani.
Tabii bu sorunun muhatabı siz değilsiniz belki ama.
yok Deniz'e sor bence, Deniz.
Biz suçlu gibi sustuk biz de.
Deniz bir sürü framework var. Niye böyle?
Microsoft yapmış tamam mı?
O zaman abi daha şey bir soru sorayım. Son soruyu sorup bitirelim mi? Ne diyorsunuz?
Bitirelim ya.
Yani kabul etmediğimiz
Patreon'da konu kalmadı. Patreon'da biraz goy yaparız.
Tamam. Son bir şey soruyorum. Şimdi Microsoft ürünlerinin kullanılmasında hani şöyle bir avantaj vardı ya her zaman. İşte kurumsal bir yersinizdir ve başınız sıkıştığı zaman gerçekten destek alacak birine ihtiyacınız var. Open source'da bu yok. İşte Microsoft .NET kullandığında vesaire arayıp abi böyle böyle yanıyoruz biz, gelin bizi kurtarın diyeceğim bir yer var. .NET Core için de bu geçerli mi?
Yani olacaktır diye düşünüyorum.
Abi, geçerlidir ya. Çok ya iyi para kazanırlar çünkü onun üzerinden.
Ama abi çok ilginç değil mi? Bak mesela bunun reklamını hiç yapmıyorlar.
Sana yapmıyorlar onun reklamını.
Sana bana yapmıyorlar da. Yani. Firmalara yapıyorlar. Sen biliyorlar senin almayacağını.
Ya belki ben de çağıracağım.
Eve mi çağıracaksın?
Evet, onu şu an çağırıyorum. Format atlıyorum.
Abi şey var orada yani, sanırım Microsoft'un organizasyonuyla ilgili bir konu abi. Şimdi Microsoft'un bir kendi corporate'ı var. Yani Microsoft Corporation var. Bir de ülkelerde kurulan alt şeyleri var, alt firmaları var. Mesela Microsoft Türkiye sanırım öyle. En azından bir kısmı öyle.
Evet, bir kısmı öyle.
Yani şey yapanlar mesela, bu danışmanlık verenler bilmem ne verenler gibi. Bunlar Microsoft'un aslında her şeyinden faydalanıyorlar. Microsoft çalışanı gibiler. Ama farkları corporation'a değil de o şeye bağlılar. O yerli lokal firmaya bağlılar. Onlar bu tarz destekleri veriyorlar aslında. Ama bana sorarsan gerçek hayatta bu düzgün çalışan bir sistem değil. Yani çünkü bence sen orada şimdi, çünkü bir field engineer'a vereceğin para çok büyük abi. Yıllık bir anlaşma yapıyorsun, 60-70 bin dolar yani. Hani ve hiç doğru düzgün de bir şey almıyorsun karşılığında. Case açıyorsun sadece Microsoft'a. Senin şeylerini önceliklendiriyorlar. Bir de o heriflerin afra tafrasıyla uğraşıyorsun yani. Biz bayağı uğraştık bir ara. Bilmem Fırat hatırlar mısın ama. Korkunç afra tafralı abiler yani onlar.
Hatırlıyorum abi ya. Çözememişler sadece.
Danışmanlar değil abi. Microsoft'un destek hattı. Yani şöyle oluyor. Bir konuda destek istiyorsun. Önce seni işte Romanya'dan ya da işte Bulgaristan'dan falan birisi arıyor. Polonya. Onlarla konuşuyorsun, anlatıyorsun derdini. Adam çözmeye çalışıyor. Sonra şey başlatıyor. Su problemini anladıktan sonra timer'ı başlatıyor. Timer kadar para ödüyor. Yani senin yıllık mesela aynen 40 saat mi 50 saat mi ne şeyin var, hakkın var mesela. O 40 saatten yemeye başlıyor.
Ova.
60-70 bin dolar veriyorsun bir de yani hani onun için.
Ve çözemiyorlar mı Fırat'ın?
Abi çözememişlerdi bazen bizim sorunumuzu.
Çözemiyorlar, eskale ediyorlar bir üste. Sonra bir tane escalation engineer geliyor. Konuşuyorsun onunla. O onun derdi üste iş çıkartmamak ve aşağıya işi gönderip senin bir problemin olmadığına seni ikna etmek gibi.
Çabuk eskale oldu, dikkat edersen.
Evet abi, bayağı kavga ettik biz yani artık adamla, yani öyle bir şeye geldi ki. Çirkinliğe abi, geldi
sorun
ki.
Neydi?
Sorun bariz bir şekilde.
Neredeydi yani sorun?
Şeydeydi. Dynamic CRM.
Bu Federation olayı mıydı hatırladığım kadarıyla?
Federation'dan önce. Federation önce sanırım mi? Bir şekilde çözüldü. Yani bir problem var. Adamlar bir upgrade yapmışlar. Yeni bir versiyon çıkartmışlar. Yeni versiyon bizim versiyonla çakışıyor yani, çok belli. Onlar da çakışmıyor diyorlar.
İkna ediyorlar orada, çakışmıyor.
İşte olmadı, hala açıktı yani, 6 ay falan açık kaldı o case.
Vay arkadaş.
Timer yazdı mı?
Para şarj ediyor muydu o esnaf?
Yok, eskale olduktan sonra şarj etmedi.
Can sıkar.
4 çarpı 6 ay.
En son ikna oluyorlar.
Yanına gitsin mi ya artık?
Dur o, kapanış şarkısı seçelim.
Pardon, çok
hem acele davranıyorum. Bu sefer bayağı epik bir şey seçmemiz lazım.
Johann Sebastian Bach.
Oo.
Yani devam.
Abi, şey olsun ya, devam işte yok. Gidiyorum.
Johann Sebastian.
Johann Sebastian.
Klasik müzikle kapatıyoruz bugün.
Hafif batı müziği.
Çikolata renkli bir sanatçı o zaman. Hakikaten Sebastian Bach'tan çalalım ya.
Sebastian Bach'tan gelsin diyorsun.
Herkes bir aynen parçasını söylesin, en sevilen hangisiyse.
Skid Row zamanları mı?
Skid Row'dan olabilir aynen.
Skid Row zamanları olur mu? Lan.
Çocuğun adını adam Sebastian Bach koymuş ya.
Sonra çocuğu da glam rockçı oldu işte.
Oğlum gerçekmiş. Aa çok garip ya.
Sen gerçekten tanımıyor musun abi? Skid Row'un şeyi adam. Frontman'i.
Skid Row'u bilmiyordum ben. Çok iyiymiş.
Ne çalalım Skid Row'dan?
Monkey Business var benim. En ünlü şarkısı bildiğim. Ben severim bu arada. Sıkı değilimdir de severim Skid Row'u.
18 and Life çalalım abi. Ergen şarkısı. Ya da Youth Gone Wild.
Abi evet ya.
Youth Gone da güzel.
18 and Life çok iyi olmaz mı?
Tamam ya. Gençliğe dönüş.
Cover'ını da buluruz bunu şimdi. Lisanstan da yırtarız. Tamam, ben şimdi arıyorum. 18 and Life cover. Hadi görüşürüz.